Ayrım 6.
Fazladan imparatorluğu meydana getiren tebaanın büyük çoğunluğu geçmişte devlet kurmuş bağımsız kiliseleri, edebi dilleri olan halk gruplarıydı. Rönesans'tan beri gerek Slavların gerekse Helenlerin yani Rumların aydın grupları arasında ulusalcı bir kıpırdanış olmakla beraber 18. yüzyılda bu halklar zenginleşen tüccarlarının, kiliselerinin faaliyeti ve Avrupa devletlerinin etkisiyle ulusalcılık akımlarını benimseyip örgütlenmeye başladılar. Siyasal değişimlerde tarih vermek pek mümkün olmamakla beraber 2. Viyana bozgununu izleyen yıllarda Balkan Yarımadası'nda ulusalcı hareketlerin gelişmesi için uygun bir ortam doğduğunu söylemek mümkündür. Bunda Osmanlı İmparatorluğu'nun Viyana yenilgisiyle içte ve dışta otoritesini kaybetmesinin, Tuna boyunda Avusturya ve Rusya'nın güçlenerek ticari ve kültürel etkilerini artırmalarının payı vardır. 18. yüzyıl imparatorluğun asli unsuru sayılan Türkler için de önemli bir dönemdir. İkinci Viyana kuşatmasından sonra Osmanlı İmparatorluğu'nda ulus sorununun somut biçimde ortaya çıktığı bir gerçektir. Bu gelişmenin nedeni ve kökleri kuşkusuz kuşatmanın doğurduğu bozgunun gerisine gider. Ama 17. yüzyılın sonunda Osmanlı dünya gücünün yenilebilir ve dağıtılabilir olduğunu sadece Avrupa devletleri değil, Osmanlı ülkesinde özellikle Balkan halkları da görmüştür. Bu yenilgi onların ulusçu etkinliklerinin örgütlenmesini teşvik etmiş ve 17. yüzyılın sonunda Osmanlı Rumelisi önceki devirlerden çok farklı bir dinamizme girmiştir. İmparatorluğun Müslüman tebaası içine yer alan Türk unsur ise bozgunun hızlandırdığı idari değişmeler dolayısıyla devlet hayatına daha fazla söz sahibi olmuştur. Bu sürenin başlamasına önemli bir etken ise devşirme düzeninin daha 17. yüzyılda terk edilmiş olmasıydı. Böylece Osmanlı yönetimi ve egemen Osmanlı kültüründe Anadolu Türklüğünün öne geçtiği görülmektedir. Kısacası eski çağın Roma'sı, orta çağın Bizans'ı gibi kozmopolit nitelikli ve gerçek anlamda Osmanlı diye nitelendirilebilen bir geleneksel imparatorluk Osmanlılığını kaybetmekteydi. 18. ve 19. yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu'nu artık ulus sorununun tarihi yapmakta itici faktör olduğu bir siyasal toplumsal sistem olarak nitelemek mümkündür. 14. ve 15. yüzyılların Osmanlı-Balkan fetihleri bir yerde Balkanlara yeni bir dinginlik getirmişti ve geleneksel sistemi restore etmişti. Bu restorasyon Balkanlarda 14. 15. yüzyıllar boyu süren toplumsal değişme sancılarını durdurmuştu. Ancak 17. yüzyılda doruk noktasına ulaşan Osmanlı gücünün Rumeli'de ve özellikle Anadolu'da başlayan iktisadi sosyal değişmenin sancıları ve hoşnutsuzlukla yüz yüze gelmesi fazla gecikmedi. İmparatorluk yeni çağ dünyasının değişen şartlarına uyum sağlayamıyor ve devletin arazi rejimi, bürokratik örgütlenmesi, asıl önemlisi askeri düzen büyük sarsıntılar geçiriyordu. 1683'te Osmanlı ordularının Viyana kapılarına nasıl ulaştığı tarihçilikle çözülebilmiş bir sorun değildir. Kuşatmanın gerçekleşmesi ve ilk andaki başarılı gelişmesi muhtemelen 30 yıl savaşlarının Orta Avrupa'da yarattığı sarsıntılara, Osmanlı ordularının disiplin üstünlüğüne ve Avusturya ülkesinin o vakte kadar idari askeri bünyesini yenileyememesine bağlıdır. Osmanlı İmparatorluğu'nun çeşitli dinlere bağlı ve çeşitli diller konuşan unsurlar arasında 16. yüzyıldan beri gerek kültürel gerekse ulusalcı nitelikli bazı hareketlerin hiç değilse kıpırdanmaların varlığı bilinmektedir. Bu nedenle Balkanlardaki ulusal uyanışı doğrudan 1789'un bir sonucu gibi göstermek pek doğru olmasa gerekir. Balkan halklarının ulusal bilinci bir yerde onların orta çağdaki devlet varlıklarının ve kültürlerinin bir mirasıydı. Osmanlı egemenliği altında her dinsel cemaatin yani milletin okul, hayır kurumu ve hatta iktisadi hayatta esnaf loncaları yaşamaya devam ettiği halde Balkan Slavlarının Rum Ortodoks Patrikhanesinin denetimi altına girmeleri onların hoşnutsuzluk ve tepkisini arttırmıştır. Balkan Slavları arasında ulusal bilinç bir bakıma kökleri İtalyan Rönesansı'na kadar uzanan bir olgudur. Rönesans'ın ünlü siyaset kuramcısı Machiavelli'nin Il Principe'deki düşünce tarzının 16. yüzyıl sonu ve 17. yüzyılda bazı Güney Slav topluluklarının aydınları arasında taraftar bulması bir rastlantı değildir. Gene 16. yüzyıldan beri görülen bazı yerel köylü ayaklanmaları veya hudut hareketlerine de toplumsal ve idari bozukluklar neden olmakla beraber isyancıların kendilerini ifade edişlerinde etnik bilincin izlerine rastlamak mümkündür. Dipnot, B. Çvetkova, Problems of the Bulgarian Nationality and the National Consciousness in the 15th and 18th Century, Etude Historique, Cilt 6, sayfa 57-80. M. Janov, Die Erregnisse, die Südeuropa am Ende des 16. Jahrhunderts und die politische Tagkeit der Anführer der Befreiungsbewegungen in Bulgarien. Etüt Historik, Cilt 8, Sofya 1978, sayfa 158-177. Bu makaleler daha çok Bulgar tarihçiliğinin özgün görüşü olarak değerlendirilmelidir. Ancak bazı malzemenin yararlı olabilmesi mümkündür. Bu konuda geçerli bir değerlendirme için bakınız Peter Sugar, South Eastern Europe Under Ottoman Rule, 1354-1804, Washington University Press, Seattle, 1977, sayfa 244. Balkan halkları arasında ulusçuluk hareketleri ve ulusalcılığın gelişimi herhangi bir Batı Avrupa ülkesinde olduğundan daha farklıdır. Gene 19. yüzyılı kapsayan Balkan ulusalcılığı nitelik olarak çağdaş dünyanın koloni ülkelerindeki ulusçu hareketlerden de farklıdır. Osmanlı İmparatorluğu'nun sosyal ekonomik düzeni ve hukuki yapısından dolayı Balkanlar'da irsi bir aristokrasi gelişmemiş, 14. yüzyıldan önceki yerli aristokrasi de hemen hemen yok olmuştu. Balkan Slavlarının ulusçu hareketi ön planda kilisenin, 18. yüzyıldan itibaren gelişen ticaret burjuvazisinin ve giderek köylülerin katılmasıyla gelişti. Ulusalcılığın karşısında Osmanlılık vardı, Osmanlıcılık değil. Bu Osmanlılık bir yaşam tarzı ve toplum düzeniydi, henüz bir ideoloji değildi. 18. yüzyıldan sonra Osmanlılık hilafet ve resmi İslamlığın beslediği bir ideoloji olmaya başlayacaktır. Nihayet bu tip bir Osmanlılığın da değişmesinin ve imparatorluktaki Müslümanların da her birinin ulus olarak ulusçuluk akımına geçmesinin nedenlerinden biri Balkan ulusçuluğunun Türk Arnavut veya Avrupa'nın Suriye Lübnan etkileridir. Ortodoks Kilisesi, Hristiyanlık ve ulusçuluğun ideolojisini en azından birlikte yürütmüş ve ulusal kurtuluş hareketlerinde çok etkin bir rol oynamıştır. Balkan Slavlarının bağımsız kilise istekleri de Osmanlı idaresi ve Ortodokslar arasındaki ilişkilerden doğan bazı sorunlardan kaynaklanıyordu ve bu sorunların varlığı da ulusçu hareketi hızlandırdı. Belirtildiği üzere Osmanlı İmparatorluğu 14. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar bir Balkan İmparatorluğu olarak doğdu ve gelişti. Kültüründe ve hayat tarzında bu topluma Balkanlılık ve Akdeniz karakteri çok önceden damgasını vurmuşa benzemektedir. Bu nedenledir ki Ortaçağ Bizans ve Balkan devletlerinin toplumsal kültürel yapısını iyice tanımaksızın Osmanlı toplumunu anlamak mümkün değildir. Osmanlı İmparatorluğu 15. yüzyılın ortalarına doğru Ortodoks Kilisesi'ne bağlı halkların devleti olmuştu. Kendisi dışında Rusya Çarlığı, Ortodoksların bulunduğu ikinci devletti. İkinci Mehmet yani Fatih bilinçli olarak Ortodoks Kilisesi'nin tek elden yönetilmesi taraftarıydı. Roma Katoliklerinin amansız düşmanı Gennadios'u Patrik tayin etmiş, ona Bizans devrinde gösterilmeyen bir saygı gösterilmişti. Ve İstanbul Patrikleri resmi protokolde seçkin bir yer almışlardı. Dipnot, F. Babinger, Mehmet der Eroberer und seine Zeit, E. Brockmann, Münih, 1959, sayfa 110-111. Bundan başka Bulgarlar ve Sırpların da kiliselerinin bağımsızlığı kaldırılmış ve İstanbul Patriği bütün Balkan Ortodoksları üzerinde ruhani, mali ve adli yetkilere sahip olmuştu. Bu nedenle Ortodoks Rumlar Osmanlı ülkesinde seçkin ve ayrıcalıklı bir etnik gruptu. Ortodoks Kilisesi'nin de imparatorluktaki imtiyazı nedeniyle Yunan dili ve eğitimi bir engelle karşılaşmadan yaşayabiliyordu. Hatta Bizans hukuku da belli ölçüde devam edebilmiştir. Babali tarafından yerine göre Rumca fermanlar da kaleme alınmış ve Rumca yarı resmi bir dil olarak yaşamıştır. Bundan başka devlet bürokrasisinde kitabet hizmetlerinde kullanılan tek gayrimüslim grup da gene Fenerli Rum beyleriydi. Bu yönüyle Rumlar herhangi bir etnik gruba göre en iyi durumdaydılar. Çünkü imparatorluğun temel unsuru diye bilinen Türklerin 18. 19. yüzyıllara kadar devlet idaresine ötekiler kadar sınırlı ölçüde katıldığı, Türk adının kaba köylü anlamına kullanıldığı biliniyor. Türklük objektif olarak en suva hakim ama bilinç olarak pur suva art plandaydı. Osmanlı yazarlar Türk unsurun idareye karıştırılmaması gerektiğini ısrarla belirtirler. Dipnot, Gelibolulu Mustafa Ali 1581'de kaleme aldığı Nushatu Selatin'de Türk taifesinde zeametten ziyade dirlik vermek olmaz. Eğer daha fazlası ve beylik edecekleri bir mevki verilse isyan ederler der. Atiyetse, Mustafa Ali's Council for Sultans of 1581 2. bölüm Viyana 1982 H49 ve 284. B. Lewis, Turkey Westernization, Unity and Variety in Muslim Civilization, Editör Gustav Grünbaum, Chicago 1955, sayfa 314 ve devamı. Türk adı seçkin Osmanlı grupları kadar bazen İstanbul halkı arasında bile hakaret olarak kullanılırdı. Karagöz perdesindeki en sevimsiz tip olan Baba Himmet'e Türk denirdi. Divan şairlerin çoğu arasında kaba köylüyle özdeşleştirilen Türk hicviye yazmak gelenekselleşmişti. Dipnot, örnekler için bakınız A. Sırrı Levent, Divan Edebiyatı İstanbul 1943 sayfa 591-601. Rumların denizciliği Rönesans'tan beri İtalya ve Orta Avrupa ile ilişkileri, ayrıca Avrupa'da 18. yüzyılda kendilerine karşı duyulmaya başlanan yakınlık, bu etnik grubun ulusçu duygulara çok erkenden, fakat bir yönüyle Avrupa etkisiyle sahip olmasına neden oldu. Osmanlı egemenliği sayesinde İstanbul Rum Patriği'nin bütün Balkanlardaki Ortodoks Slavlar üzerine bütüncül bir denetim kurmasının, onların ulusçuluk duygularını ve direnişlerinin güçlenmesinde etkin bir rol oynadığı gerçektir. 18. ve 19. yüzyıllarda Bulgarlar için Patrikhane en azından Baba Ali kadar antipatik bir güçtü. Bulgar Ulusal Hareketi ilk anda bağımsız bir kilise kurmak için mücadele vermiş ve 19. yüzyılın ikinci yarısında bunu başarmıştır. Osmanlı egemenliği Yunan eğitiminin ve kültürünün yaşamasında engelleyici bir olay olmadı. Hatta 17. yüzyıldan beri ticaretle zenginleşen Rumlar sadece Mora ve Epir'de değil Karadeniz kıyılarında Batı Anadolu'da okullar açtılar. Osmanlı fethinden sonra Kıbrıs'ta ve Girit'te de bu süreç devam etti. Yunan aydınlanmasında Avrupa'nın olumlu katkıları sadece bu okullarla değil, erkenden Avrupa'da öğrenim gören ticaret burjuvazisinin çocukları sayesinde de oldu. Ayrıca İyon adalarında Türk egemenliği olmadığından İtalya ve Fransa'nın kültürel etkisindeki bu yerlerde klasik Yunan kültürü ve yeni çağ hümanizmi yerli Rumlar üzerinde kültürel etkide bulundular. Buralarda İtalyanca, Fransızca ve daha sonraları İngilizce çok öğrenilen dillerdi ve klasik Yunanca da en iyi biçimde eğitimde kullanılıyordu. 18. yüzyıl başında Avusturya'nın Adriyatik sahilleri ve Tuna boyunda ticari ve siyasi etkinliği artınca, gerek ticari ve gerekse kültürel amaçlarla Avusturya'nın önemli şehirlerine Epir, Makedonya ve İyon adalarından birçok Rum göç etmiş, buralarda kiliselerini ve okullarını kurmuşlardır. Avrupa ile herkesten önce yoğun olarak temas eden Yunanlar, diğer Balkan ulusları üzerinde de kültürel ve ideolojik etkiler yaratmakla gecikmediler. Bulgar rahiplerinin Aynaroz'daki Hacı Yonoros, Bulgar manastırlarında Yunan aydınlanma kültürüyle temasa geçtikleri açıktır. Dipnot G. Neşev, Les Monasteries Bulgars de Mon Athos, Etude Historique, Cilt 6 Sofya 1973 sayfa 97-115. Balkanlarda yeni bir Helenizm adeta kurumsallaşıyordu. 1694'te Prens Konstantin Brincovaneu, Rumenler için Saint Savaş Prenslik Akademisi'ni kurdu. Eğitim Yunancaydı. Dipnot, A. Daskalakis, Le Rôle de la Civilisation Grecque dans la Balkan. Acte du Premier, Congrès International de Etude Balkanique, Sofia 1969, sayfa 109-110. Bir müddet sonra Balkanlılar, Batı Avrupa ile kendileri doğrudan kültürel ilişki kurdular. Bununla beraber Balkan Slavları arasında ulusal sorunun ortaya çıkışını sadece Avrupa kökenli Yunan aydınlanmasına veya Fransız devrimine bağlamak pek de doğru değildir. Bir tür Slav birliği veya irredantizm fikri Balkan Slavlarında 16. yüzyıldan beri görülmektedir. Özellikle Osmanlı egemenliği de ruhani otoritenin de İstanbul Patriğine verilmesi, Balkan Slavlarının dini işler kadar dil, hukuk ve eğitim konularında da bağımsızlığını kaldırmıştı. Bu zor şartlar altında Balkan Slavları erkenden egemen o bir güç olan Rusya'ya yönelmişlerdir. Slav irredantizm düşüncesinin ilk örneklerinin İtalyan politik bilimcisi Machiavelli'nin etkisiyle doğmuş olması mümkündür demiştik. Çünkü Rönesans İtalyası ile yoğun kültürel ve ticari ilişkileri olan Dubrovnikli ve Hırvat düşünürlerin bir tür Slav birliği ve kurtuluşundan söz ettikleri görülmektedir. 1626 yılında Ragusalı yani Dubrovnik, şair Ivan Gundulic, Osman adlı lirik şiirinde adeta Rönesans şairi Tasso'nun üslubuyla Slavların birliği ve kurtuluşundan söz ediyor. Gundulic Slavların ancak Polonya kralının öncülüğünde bu tarihi görevi yerine getirecekleri kanısındadır. Dipnot A. Fischel, Der Panislavismus bis zum Weltkrieg, Berlin 1969 sayfa 19-20. Fakat bu alanda özellikle göze çarpan bir düşünür ve tarihçi Hırvat rahip Juraj Krijaniç'tir. 1618-1683. Krijaniç Rusya'ya yerleşmiş ve bütün Slavların Rus çarının ve Katolik olan bir kilisenin önderliği altında birleşip kurtulmalarını öne sürmüştü. Rusya'nın Politikası adlı eserinde bu tarihi misyonu yerine getirmek için Rusya'nın modernleşmesini ve güçlenmesini, toplumsal düzenini ve hatta kilisesini değiştirmesini öne sürdü. Tabii mutaassıp çevreler ve ruhban tarafından kınandı ve yazdıkları unutuldu. Dipnot. Fischel, adı geçen eser sayfa 20. H. Kohn, Panslavism, Its History, Notre Dame, Indiana, 1953 sayfa 4. M. Petrovich, Juraj Akrizyanich, A Precursor of Panslavism, The American Slavonic and East European Review, 6, 1947 sayfa 75-92. Balkan Slavlarının ulusal dirilişinde Rusya'nın oynadığı rol, Türkiye'deki tarihçi çevreler kadar Balkan tarihçiliğinde de bir dönem çok büyütülmüştür. 19. yüzyıl Avrupa diplomasisi de Çark meselesinde Rusya'yı en etkin devlet olarak görme eğilimindeydi. Dipnot, bizzat Friedrich Engels bile 1853'teki bir yazısında beceriksiz Avrupa diplomatlarının yanında Rusya'nın Balkanlardaki aktif ve hegemonyacı politikasını vurgular. New York Daily Tribune, numara 3748, 21 Nisan 1853. 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması'ndan sonra bu rolün arttığına kuşku yoksa da 17. ve 18. yüzyıl Balkan ulusalcılığında Rusya'yı tek veya başat yönlendirici faktör olarak ele almamak gerekir. Hatta ideolojik yönden Krianich örneğinde görüldüğü gibi Balkan Slavları başından beri Rusya'nın önünde gidiyorlardı. Rusya geliştiği ve modernleştiği ölçüde Balkanlarda etkin rol oynamaya başladı. Moskova Rusyası 16. yüzyıldan sonra bir batılılaşma sürecine girmiştir. Özellikle Romanov Hanedanı devrinde Rusya bütün Avrupa ile daimi elçilikler düzeyinde ilişkiler kurmuştu. Ve Rus tüccarları İskandinav, Alman, Polonya şehirlerini tanıyorlardı. Gelişen siyasi ve ticari ilişkilerin Rusya'ya Batı Avrupa hayat tarzını yavaş yavaş getirdiğine şüphe yoktur. Bazı asilzadeler evlerini Avrupa tarzında döşüyor, Rönesans ve Barok hayat tarzını ve Alman adetlerini benimsiyorlardı. Rus kültürü bu dönemde bazı çevirilerle Avrupa edebiyatını ve bilimini tanımaya başlamıştı. Naibe Sofya'nın, Büyük Petro'nun ablası, gözdesi Knez Golitsin de bu gibi Avrupalı asilzadelerden biriydi. Çoktan beri Bizans'ın mirasçısı olma misyonunu benimseyen Rusya'da artık Balkan Slavlarının ve Rumların aydınlarına ve kilise mensuplarına rastlanmaktaydı. Bu gelenler eski Slovence'den Yunanca'dan çeviriler yapıyor, saray matbaasına, kütüphanelerde ve zengin ailelerin yanında öğretmen olarak çalışıyorlardı. Moskova ve Kiev'de basılan çok sayıda dini, edebi ve siyasi nitelikli kitapları dönüşlerinde Balkanlara taşıyorlardı. 17. yüzyıl ortalarından itibaren Balkanlarda Rusya'nın belli bir siyasal ideolojik etkisinin başladığı görülüyor. Bohdan'ın Moldavya, Yaş, İyasi şehrinde 1640 yılında açılan ilk matbaanın Kiev metropoliti Piotr Mogila'nın yardımı sayesinde gerçekleşmesi buna bir örnektir. Kiev bu dönemde Rus Ortodoks litürjisinin Bizans'la aynı iyileştiği, onu örnek aldığı ve Yunanca'nın yeniden bir Rönesans yaşadığı, bu yeni yorum ve çalışmaların matbaa ile yayılmaya başladığı bir yer oldu. Dipnot, Vsemirnaya Istoriya Red, Zutis, Weinstein, Pavlenko, Akad Nauk, SSCB, Moskova 1958, cilt 5 sayfa 182. Bu konuda etraflı bir analiz için bakınız Igor Shevchenko, The Many Worlds of Peter Moyla, The Millennium of Christianity in Rus-Ukraine, Harvard University Ukrainian Studies 1998. Yavaş yavaş Balkan Slavları da Rusya'nın kültürel gelişimini izlemeye başlayacaklar, yani gözlerini Batı Avrupa'ya çevireceklerdir. Rusya'nın Balkan Slavları ile ilişkileri Batı Avrupa'nın tersine ticaretle değil kilise aracılığıyla olmuştur. 17. yüzyıldan beri Sırp, Karadağ, Rumen ve sonraları Bulgar rahipleri Rusya ile temastaydılar. Sırbistan'da 1557-1766 arasında özerk olarak faaliyet gösteren İpek, Peç Patrikliği yeterince mali ve idari güce sahip olmadığından Sırp manastır ve kiliselerinin yaşaması bir ölçüde Rusya sayesinde olmuştur. Sırp rahipler her sene Rusya'ya belirli miktarda yazma ve ikonalar, yani dini tasvirler götürürlerdi. Kısmen Moskova'ya kabul edilen, kısmen sınırdan sadaka ve bağış verilere geri çevrilen bu rahiplerin 18. yüzyıldan itibaren dini ve laik yayınları da getirdikleri biliniyor. Rus kilisesi 17. yüzyıldan beri Balkanlı rahiplerden ve Balkan manastırlarındaki yazmalardan geniş ölçüde istifade etmiştir. Özellikle 17. yüzyılda Rusya'daki kilise reformu sırasında Sırp manastırlarından eski yazma kitap isteniyor ve Rus kilisesinin litürjik metinleri bunlara göre yeniden düzenleniyordu. Örneğin 1655'te Hilander Manastırı'ndan 3 rahip Moskova'ya 7'si Slovence, 3'ü Yunanca olan 11 adet yazma kitap götürmüşlerdi. Kitapları Moskova Patriği Arseniy Suhanov istetmiş, bunlar Rus dua kitaplarının tasihinde kullanılmıştı. Dipnot, C. Rogel, The Wandering Monk and Balkan National Awakening, Nationalism in Non-National State, Editor Haddad, Oceanwald, sayfa 85-86-90. Bununla beraber Karadağ, Eflak, Boğdan ve Bulgaristan'a göre 1690'dan sonra Sırp manastır hayatı belirgin biçimde Habsburg İmparatorluğu'nun kültürel etkisi altına girmiştir. Bizzat Sırp din adamlarının en tanınmışı Obradović, Batı Avrupa kültürüne olan yakınlığı nedeniyle din adamlığından çok laik bir öğretmen olmayı yeğlemişti. 1804'ten sonra Obradović, Kara Yorgin'in sekreteri ve Sırp okulları genel müfettişi oldu. Balkanlardaki ulusal uyanışta kilisenin öncülüğünü uzun bir süre elde tutabilmesinin asıl nedeni, kilise mensuplarının laik eğitim ve dünya görüşünü benimsemekteki yetenek ve becerileri olmuştur. Tarih, coğrafya gibi konularda ilk popüler eserleri onlar kaleme almıştır. Sırpların Jovan Rajić 1726-1801, Dositei Obradović 1742-1811, Rumenlerin G. Şincai, Petru Major, Samuel Klein gibi rahipleri bu yeni rahip aydınların en önde gelenleridir. Nihayet 1762'de Aynaroz'daki Hilander Manastırı'nda ilk Slavyan Bulgar tarihini popüler bir dil ve üslupla kaleme alan ve Bulgar ulusçuluğunun haklı olarak babası sayılan Paisi Hilanderski ve ondan sonra Sofroni Vrajanski, Balkanlardaki Slav kilise adamlarının laik ideoloji geliştirmekteki rolünü gösteren en tipik temsilcilerdir. 18. yüzyıl boyu Balkan Slavlarının kilise adamları eski Yunanca ve eski Slovence eserleri yeni dile, yani halk diline çevirdiler ve böylece yeni bir edebi dil doğdu. Obradović'in Sırpçaya ve Sofroni Vranski'nin Bulgarca'ya yaptığı çeviriler bu yönden önemlidir. Dipnot: N. Danova Z. Markova, Ideja Zerkovnogor Reformatorska, I. Balkanskoe, 18. 19. yüzyıl, Etüt Historik, Cils 7, Sofya 1975, sayfa 161-174. Bu konuda Slav Ortodoks rahipleri Yunan rahiplerinden farklı davrandılar. Balkan Ortodoks Slavları Roma Kilisesi'ne karşı her zaman kuşkulu bir tavır takınmışlardır. Ancak Osmanlı idaresinden çok daha baskıcı bir unsur olarak gördükleri İstanbul Patriği'nin varlığı nedeniyle 17. yüzyıldan beri Katolik bağımsızlığını bu yolla elde etmek fikri ve eylemi de var olmuştur. Roma Kilisesi bu eğilimden yararlanmayı denemiştir. Bulgaristan ve Romanya'da Katolik propaganda merkezlerinin varlığı biliniyor. Fazla taraftar toplayamayan bu girişimlerin tarihi neredeyse Osmanlı egemenliği kadar eskidir. İstanbul'daki Fransız elçisi Gerardin'in 1636 yılı 13 Şubat'ında yazdığı bir rapora göre bir Bulgar Ortodoks rahip kendisine Fransız kralına verilmek üzere bir dilekçe sunmuştur. Bu dilekçede Bulgarların Katolikliği kabule hazır oldukları belirtilerek Fransa kralının himaye ve müsaadesi istenmekteydi. Dipnot: Archive de Minister de Affaires Étrangères, Quai de Orsay, CHP Türkiye, 18. M. Gerardin Perra, 13 Şubat 1686, sayfa 102. Ortaylı: Dejatel Nos Bulgarskoi Katoliceskoi Zerkvi, Pervi Mezdunaradun Kongres Po Bulgaritistika, Van, Sofya 1982, sayfa 65-69.